Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salat ve selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 21 Azer 1401, Hicri Kameri 17 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 12 Aralık 2022 Pazartesi. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Din Alemi ve Hüccetül İslam Kazimi ile İslami yaşam tarzında ve hadislerde Kur'an-ı Kerim'in yeri ve önemi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Avrupa Birliği'nin yaptırımına yaptırımla yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ve Çin münasebetleri dostane ve geleneksel olduğunu belirtti. Irak'ta İranlı ziyaretçileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Yunanistan'dan Erdoğan'ın tehdidine tepki geldi. Moskova, Türkiye ile Suriye meselesi için görüşmelerimiz sürüyor açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Avrupalı 10 şahıs ve 5 kurumun insan hakları ihlali, şiddet ve terör eylemlerini yol açan faaliyetlere gerekçesiyle yaptırım kararı alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada yeni yaptırımların İranlıların insan hakları hukukunu ihlal eden, şiddet ve terör eylemlerine yol açan, faaliyetler yürüten Avrupa Birliği kişi ve kurumları kapsadığı ifade edildi. Yaptırım kapsamına alınan Avrupa Birliği kurumları şöyle: Radyo Ferda, Radyo Free Europe'un Farsça bölümü, Radyo Zamane, Amsterdam merkezli Farsça haber platformu, Fransız Carly Hebdo dergisi İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız Mizah dergisi, Water Engineering Trading, 8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında kimyasal silah üretiminde Saddam rejimine destek veren Alman firma, 5 Alman firma Gidre Mester Projekta, 8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında kimyasal silah üretiminde Saddam rejimine destek veren Alman firma yaptırım listesinde 10 kişi de bulunuyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında son gelişmeleri değerlendirdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında son gelişmeleri değerlendirdi. Kenani, Çin ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin İran aleyhtarı ortak bildirisini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son meseleleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Şehit Kor General Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in bölgedeki komplolar ve terör örgütü IŞİD karşısındaki mücadelelerine dikkat çekti. Kenani, Çin ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisine ve İran'a yönelik iddialara ilişkin olarak bu bildiride yer alan iddiaları kınıyoruz ve bunları asılsız buluyoruz dedi. İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin bildiride yer alan iddiaları da reddettiklerini belirten Kenani, İran'ın toprak bütünlüğüne ilişkin hiçbir iddiayı kabul etmiyor ve kimsenin ülkemizin iç işlerine ve toprak bütünlüğüne karışmasına izin vermiyoruz ifadesini kullandı. İran'daki son gelişmeleri ilişkin bazı batılı yetkililerin tutumunu eleştiren Kenani, bugün bazı Avrupa Birliği şahsiyetlerinin yanı sıra bazı İngiltere kurumları ve bu ülkenin bazı yetkililerine yönelik yeni yaptırım listesini açıklayacağız ifadelerinde bulundu. Sözcü Kenani, İran'ın iç işlerine müdahale tepkisiz kalmaz ve İran Tahran'dan taviz almaya yönelik tehdit ve baskılardan etkilenmez diye kaydetti. İran'ın bölge ülkeleri karşısındaki politikasını anlatan Kenani, İran bir kez daha uluslararası normlara uyum ve bölgesel işlere karışmamaya dayalı bölgesel güvenliği vurgulamaktadır. Fars Körfezi'ndeki 3 ada İran'ın ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır. Bu adalara ilişkin iddiaları İran'ın iç işlerine ve topraklarına müdahale olarak değerlendiriyor ve hangi taraftan olursa olsun böyle bir iddiayı kınıyoruz dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Tahran ve Pekin arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparak, Çin her daim Fars Körfezi ülkeleri ve İran arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ilişkisine dayalı ilişkileri düzeltme adımlarını destekliyor dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, Çin tarafı ikili ilişkilerin geliştirmesi ve sürdürmesi için bağların ve koordinasyonun güçlenmesinden yanadır. Hem Fars Körfezi Konseyi ülkeleri hem İran, Çin'in arkadaşları. Çin ile ilişkilerin geliştirmesi ise herhangi üçüncü bir tarafı hedef almamaktadır vurgusunda bulundu. Bu bağlamda Fars Körfezi ülkeleri ve Çin liderleri son dönemde bir araya gelmiş yaptıkları ortak toplantının nihai bildirisinde İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 3 adalar sorununa barışçıl çözüm çağrısında bulunmuştu. Fars Körfezi ülkeleri ve Çin liderlerinin bildirisi Suudi Arabistan ve Çin liderlerinin İran'dan ülkelerin iç işlerine karışmaktan kaçınmasını istedikleri başka bir açıklamanın hemen ardından yayınlandı. Bu arada İran ise bu tür açıklamaları müdahaleci olarak görüyor ve bu tür açıklamaların yapılmaması gerektiğini vurguluyor.
Irak'ın Necef kentinde İranlı ziyaretçileri taşıyan bir otobüsün kazı yapması sonucu 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Samiria News'un haberine göre Irak'ın Necef kentinde İranlı ziyaretçileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Irak Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaynaklar kaza sonucu İran'da 19 ziyaretçinin hafif yaralandığı duyuruldu. Söz konusu kaynaklar kazada yaralanan kişilerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Begdeli ve Suriyeli mevkidaşı Ayman Susa'nın başkanlığında dün Şam'da İran-Suriye Ortak Konsolosluk Komisyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda iki ülke vatandaşlarının geçim sorunlarının çözülmesi, istihdam, tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve durumlarını iyileştirmesi de dahil olmak üzere sorunların çözümü için konsolosluk işbirliği, ikili anlaşmaların uygulanmasının kolaylaştırılması, öğrenci sorunlarının çözümü ve akademik işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke vatandaşlarına hizmet sunumu kolaylaştırmak amacıyla konsolosluk ilişkilerinin artırılması ele alındı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Begdeli ve beraberindeki heyet ayrıca toplantı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad ile bir araya geldi. Bu görüşmede iki ülkenin farklı alanlardaki iyi ilişkilerine vurgu yapılırken ikili ilişkilerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Atina rahat durmazsa vururuz" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tayfun diyorsun, Yunan ürküyor, Atina'yı vurur" diyor. "Vuracak tabii, sen rahat durmazsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak" açıklamasına tepki gösterdi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Dendias düzenlediği basın toplantısında NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanacak bir şey dedi. Dendias Kuzey Kore tavrına Kuzey Atlantik İttifakı'nda yer yok ve olmamalı ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin dış politikası konusunda açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarata World Forum'unda dış politika ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sınır güvenliğinden Yunanistan'la gerilen ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve Arap ülkeleriyle son dönemde yapılan girişimlere dikkat çekti, önemli mesajlar verdi.
Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek alamasak da yürütecek ve sonuçlandıracak güce, imkana, kararlılığa sahip olduğumuzu herkese göster. İnşallah siyasi, diplomatik, ekonomik etkinliğimizi artırarak, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşarak konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız. Aynı şekilde Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'yla Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine giderek daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kuruyoruz. Körfez ülkelerinin bazılarıyla bir dönem soğuyan ilişkilerimizi yeniden hızla güçlendiriyoruz. Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bu dönem, Türkiye 100 yılı vizyonumuzda takip eden değil, takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 100 yılın ülkemizle beraber tüm dünya için huzurun, güvenin, istikrarın, barışın 100 yıl olması hedefiyle demokrasi ve kalkınma atılımlarımızı hızlandıracağız dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Akşam haberlere devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 TKK'lı unsurun teslim olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde bakanlık teoristler için kaçış yok. Tek çare Türk adaletine teslim olmak. Komandolarımızın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 TKK'lı terörist işte böyle teslim oldu ifadelerine kullandı. Bakanlığın paylaştığı görüntülerde helikopter bölgeden ayrılmadan pilot ile komandoların tersizden "Elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun" diyerek birbirlerini tebrik etmeleri de yer aldı. Teslim olan teröristler de 4 AK-47 piyade tüfeğiyle silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 yaşında çocuğa istismar iddiası ile ilgili "Buraya bu evladımızın sesi olmak için geldik. Adalet istiyor bu kız. Bu bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu kızımıza seslenmek istiyorum. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü toplantı çağrısı üzerine CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu sabah saatlerinde toplandı. Yaklaşık 5 dakika süren basına kapalı toplantının ardından Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikmen kapısından Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 6 yaşında çocuğa yönelik istismar iddiaları nedeniyle çok öfkeli olduğunu iddia etti. İktidar konuyla ilgili ses verecek mi diye günlerdir beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 gün değil, 2 ay değil, 2 yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına ya? Yüzünüze gözünüze dursun, sistematik bir tecavüz var ve siz bunu 2 yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Olayı haber yaptılar, bizler de duyduk şeklinde konuştu.
Türkiye'de devlet borçları artmakta olduğu bildiriliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
AKP'nin 20 yıllık iktidarında Türkiye'nin merkezi hükümet borcu %1400 artarak 4 trilyon liranın üzerine çıktı. İnosam uzmanları tarafından yapılan hesaplamalara göre özel sektör, Merkez Bankası ve yerel yönetimlerin borcu dahil olmadan yalnızca merkezi yönetimin, yani 20 yıllık AKP hükümetinin meydana getirdiği borç stoku %1400 artarak 4 trilyon liranın üzerine çıktı. Güncel resmi verilere göre, hesaplanan rakamlara göre yeni doğan her çocuk 47.332 TL borçla doğuyor. İnosam sözcüsü Dr. Hasan Türkel, yaptığı borcu halka ödetmeye çalışan hükümeti kınıyoruz. Borcu kullananlar popülizm, yandaş çarkı, ahbap çavuş ekonomisi ile halkın sırtında parazitleşmiş siyasetçi ve rantiyerciler, ama borcu geri ödeyecek olanlar bugün ve gelecekteki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır dedi. İnosam tarafından yapılan hesaplamalara göre, Cumhuriyet'in kuruluşundan AKP iktidarının göreve geldiği Kasım 2002 tarihine kadar 235 milyar TL borçlanan Türkiye'nin AKP iktidarından bugüne kadar geçen süre zarfındaki toplam borç stoku, Türkiye'nin toplam büyüme oranının fersah fersah katlayarak %1400 oranında arttı. Kasım 2002 başında 235 milyar TL olan toplam borç stoku 2022 Kasım ve Kasım ayı itibariyle 4 trilyon 8 milyar TL'yi geçti. Rakamlarla ilgili konuşan İnosam sözcüsü Dr. Hasan Türkel, bu borç yıllardır statüko dediğimiz ekonomi politiğinin eseridir. Tabii ki bu borcu meydana getiren ve kullanan biz değiliz. Beceriksiz hükümetin yaptığı borcu işçiye, işsize, memura, emekliye, dar ve sabit gelirliye ödetmeye çalışan hükümeti kınıyoruz. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Mihal Bogdanov, Suriye'deki olası kara harekatına ilişkin Türkiye tarafıyla görüşmeye devam ettiklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Suriye'deki olası kara operasyonuna ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara'yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmayı sürdürdüklerini belirtti. Bogdanov'un söz konusu açıklaması, Kasım sonunda Suriye'de hava harekatı başlatan Türkiye'nin kara operasyonunu da gündeminde tuttuğu bir döneme denk geldi. Bununla beraber Rusya ile Türkiye'nin Suriye konusundaki kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinin sürdüğü içeriği henüz bilinmiyor. Moskova ayrıca Türkiye ile Suriye liderlerinin bir araya gelebileceği bir görüşme üstünde anlaşılması halinde söz konusu görüşme için platform sağlayabileceğini belirtiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Lideri İlham Aliyev'in bugünkü telefon görüşmesinde Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmanın uygulanmasını görüştüğü belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Güney Kafkasya'da ekonomik ve lojistik bağları yeniden kurma planları dahil 9 Kasım 2021, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli anlaşmaların uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususlar ele alındığı ifadelerine yer verildi.
Siyonist İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Cenin'de Filistinli bir çocuğu keskin nişancı ataşıyla şehit etti. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail işgal güçlerinin dün gece geç saatlerde Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Celine düzenledikleri baskın esnasında Cuna İsam Zekerine isimli 16 yaşındaki bir kız çocuğun işgalcilerin keskin nişancıları tarafından vurularak şehit edildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar adı geçen kız çocuğun cesedinin evinin damında bulunduğunu ve dama çıktığı sırada işgal güçlerinin keskin nişancıları tarafından herhangi bir sebebe binaen olmaksızın kasten vurularak şehit edildiğinin anlaşıldığını dile getirdi. Siyonist işgal güçleri Filistinlileri özellikle de çocukları öldürmekten özel bir zevk aldıklarından sadece bu zevklerini tatmin etmek bile onlar için yeterli bir sebep olabiliyor.
Iraklı yetkililer teröristler arasında yakalanan İsveç'ten olan vatandaşları ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen teröristlerin ülkelerine geri alınmalarını istedi. Irak'taki İsveç Büyükelçisi ile Irak Yüksek Adli Konsey Başkanı görüşmesinde Iraklı yetkili bu talebi İsveç'e iletilmesini istedi. Irak Yüksek Adli Konsey Başkanı İsveç'in Irak Büyükelçisi Jessica Suvarsfey ile görüşmesinde Avrupa uyruklu yakalanan teröristlerin bu ülkelere geri alınmasını istedi. Bu görüşmede Irak'ta tutukların hapse atılan Avrupa uyruklu teröristlerin diğer sorunları da ele alındı. IŞİD terör örgütünün bölgede terör istediği dönemde Avrupa'dan gelen bir sürü Avrupa ülkesi uyruğu terörist şimdi de Irak ve Suriye hapishanelerinde tutuluyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de içinde Çinlilerin de kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre şehrin ev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı belirtildi. Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiğini belirtti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in konuya ilişkin açıklamasında AB'nin Ukrayna'ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiği ifade ediliyor. Rusya'nın özel askeri operasyonunun Brüksel'in askeri yetenekleri açısından alarm çağrısı olduğunu vurgulayan Borrell, Ukrayna'ya silah tedarik ettik fakat aynı zamanda askeri stoklarımızın tükendiğini fark ettik ifadelerini kullandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan genelinde yapılan ankete katılanların %70'i Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olmasını istemediğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Erdoğan'ın yeni seçimleri kazanma taktiği başlığı altında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında son kez seçimlere katılacağını öne sürdü. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı 2023 yılında halkın desteğiyle son kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını ve Türkiye'nin 100. yıl dönümü faaliyetlerine başlayacağını, ardından Türkiye bayrağını gençlere teslim edeceğini duyurdu. Ancak son iki yılda yapılan anketlerin büyük çoğunluğunun iktidar partisinin oylarının düştüğünü ve bu partinin yenilebileceğini gösterdiği sonucuna göre uzmanlar Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarını onun yeni oyun olarak görüyor. Gelecek yılki seçimleri kazanmak için yeni ve son bir kartın da oynandığı belirtilmektedir. Aslında şunu da söylemek gerekir ki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son dönem olarak 2023 seçimlerine katılacağına dair son açıklamaları biraz daha düşündürücü. Çünkü değişen Türkiye Anayasası'na göre bir kişi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine arka arkaya sadece iki dönem katılabilir. Türkiye Anayasası en son 16 Nisan 2017'de halk oyuna sunulmuş ve değiştirilmiştir. Türk Anayasası'nın 18 maddelik değişikliğinin en önemli hedefi Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artırmak ve Başbakanlığı kabineden çıkarmaktı. Böylece 2015'ten beri Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı süresini en az 2029'a kadar uzatma imkanı elde etti. Tabii Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ilk döneminin referandumdan önce başladığını düşünürsek, 2023 seçimlerini kazanması halinde yandaşlarının onu 2029'dan aday gösterebileceği belirtilmelidir. Ancak Türkiye'de mevcut ekonomik krizin zeminini hazırlayan iç ve dış arenada yanlış politikaların benimsenmesi, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçilme şansını bile önemli ölçüde azaltmıştır.
Türkiye'nin iç sorunlarının yanı sıra dış politikadaki sorunları göz ardı edilmemeli. Bu hatalar arasında komşu ülkelere saldırmak, bölgedeki ve dünyadaki birçok ülkeyle gerilim yaşamak yer alıyor. Bu girişimlerin çoğu sadece siyasi bağımsızlık ve siyasi karar almada Amerika ve Avrupa Birliği'nden bağımsızlığını göstermek için yapılmıştır. Ancak birkaç yıllık başarısızlıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı bir zamanlar düşman dediği ülkelere bir kez daha dostluk eli uzatmış ve bu ülkeleriyle ilişkileri rayına sokmaya çalışmıştır. Buna rağmen yaklaşık bir yıl önce Recep Tayyip Erdoğan aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan hatta Suriye'nin de bulunduğu bu grup ülkelere küçük düşürücü bir şekilde dostluk eli uzattı. Bu ülkelerin başkanları da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dostluk isteğine bazı şartlarla olumlu yanıt verdi. Irkçı İsrail rejimi de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son anlaşmalarının diğer tarafı oldu. Filistin'e direniş gruplarının ofislerinin de kapatılması ve Filistin İslami Direniş Hareketi'nin temsilcilerinin Türkiye'den sürülmesi, Siyonist rejimin Ankara hükümeti için uyguladığı şartlardan sadece biriydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci 10 yılında tekrarlanan hataları göz önüne alındığında halkla sadece bir dönüm adaylık taahhüdü öne sürmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halk arasında sempati uyandırma girişimi olarak görünmesi gerektiğini açıkça ortaya çıkarıyor. Bu arada kanıtlar Türk halkının Cumhurbaşkanlığı siyaset ve yürütme sisteminden son derece bıktığını gösteriyor. Öyle ki Erdoğan yeniden bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak atansa bile hükümetinin aleyhine tüm temel yasaları değiştirmek zorunda kalacak. Bu bağlamda Erdoğan hükümetinin muhalifleri Türkiye'nin gelecekteki anayasanın değiştirmek için 84 maddelik bir taslak belge hazırladı. Bu bağlamda muhalifler seçimleri kazanırlarsa Türkiye'nin müstakbel Cumhurbaşkanı tıpkı Abdullah Gül döneminde olduğu gibi sınırlı ve formalite yetkilere sahip partisiz bir siyasetçi olacaktır. Şu anda Türkiye'nin iktidar partisi 20 yılı aşkın bir süredir en düşük halk desteği seviyesini yaşıyor ve bu nedenle eskisinden daha zayıf görünüyor. Buna rağmen Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni oyunların yanı sıra 6 muhalefet koalisyonu arasında ayrılık ve ihtilaf yaratmaya çalışmanın yanı sıra anketlere de müdahale etti ve yeni anket kurumları kurdurduğu görülüyor. Tüm bu kurumların amacı karşı taraflar arasında ihtilaf yaratmak ve aralarından birkaç aday çıkarmalarına sebebiyet vermektedir. Açıkçası Erdoğan hükümeti 6 muhalefet partisi arasında ittifak yaratabilirse gelecek yılki seçimleri kazanmayı umut edebilir. Aksi halde bu seçimleri kazanması ihtimali pek düşük olacaktır.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Erivan'ın Bakü'ye Karabağ'da soykırım ithamı başlığı altında. Ermenistan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik son ithamları çerçevesinde şimdi de Dağlı Karabağ bölgesinde Ermenilere yönelik Azerbaycan hükümeti tarafından soykırımın hayata geçirilmekte olduğunu öne sürdü. Bu hususta Ermenistan Milli Meclisi uluslararası toplumdan Dağlı Karabağ bölgesinde Azerbaycan hükümeti askeri güçleri tarafından soykırımın hayata geçirildiğini öne sürerek bu durumun kınanmasını istedi. Bu bağlamda Ermenistan Parlamentosu Başkanı Artur Tomas Animasyon, Rusya, Amerika, Fransa ve diğer ülkeleri İlham Aliyev hükümetinin Dağlı Karabağ bölgesine yönelik mevcut kışkırtıcı girişimlerini kanamasını ve bu eylemlerin 21. yüzyıldaki soykırım olarak tanımlamalarını önerdi. Karabağ Ermeni soykırımı konusu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İlham Aliyev hükümetini Karabağ Ermenilerine yönelik soykırımla suçlamasının ardından bir kez daha Ermenistan Ulusal Meclisi'nde gündeme getirildi. Uzmanlar Dağlı Karabağ sorununun uzun soluklu sürecini ve İlham Aliyev hükümet yetkililerinin Ermenistan'dan daha fazla taviz koparmak için bu süreci uzatma çabalarını göz önünde bulundurarak savaşan tarafların daha ağır suçlamalarda bulunmasını doğal görüyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yabancıları memnun kılmak için Ermenistan'dan taviz almaya çalışıyor ve Bakü hükümetinin son 2 yıldır yaptığı harcamalar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına fayda sağlayamamakla birlikte dış güçlerin yararına olmuştur. Mevcut durumda Bakü ile Erivan arasındaki gerilim doğrultusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın karşılıklı suçlamalarının iki komşu ülkenin dış politikasında öncelik haline geldiğini göz ardı etmemek gerekir. Buna rağmen Erivan hükümeti Bakü yetkililerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti askeri kuvvetlerine yönelik soykırım konusunu ilk kez gündeme getirmiyor.
Ermenistan hükümeti daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Ermenilere yönelik kültürel soykırım uygulamakla suçlamıştı. Bu yılın Şubat ayında Ermeni medyası bu konuda şunları duyurdu. Ermeni kültürel mirasına yönelik kültürel soykırım yapıldığı aşikardır. Ancak Nikol Paşinyan, hükümetinin ilgisizliği ve umursamazlığı nedeniyle bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal medya kullanıcıları aracılığıyla kiliselerimizin yıkıldığı haberini alıyoruz. Aslında Erivan hükümetinin yetkilileri İlham Aliyev hükümetine karşı suçlamalarda bulunmaya devam etmek için soykırım anahtar kelimesini kullanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Son 2 yıldır Erivan hükümet yetkilileri ateşkes kurallarını ihlal etmek, sivil yer ve merkezleri ateşe açmak, Ermeni topraklarını işgal etmek ve benzeri suçlamalarla İlham Aliyev hükümetini meydan okumaya çalıştı. Bu bağlamda Ermenistan hükümeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti tarafından Ermeni tarihi kültürel eserlerin soykırımı konusunu gündeme getirerek dünya toplumunun dikkatini eskisinden daha fazla çekmeye çalışıyorlar. Erivan hükümeti yetkililerinden aynı çabaları Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021'de İlham Aliyev hükümetini Ermenistan'ın kültürel yerlerine saygı göstermeye mecbur bırakmasına neden oldu. Yani Ermenistan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik politikası daha önce sonuç verdi belirtilmelidir. Pek çok Ermeni uzmanı sözde Ermeni soykırımının asıl amacının Ermeni topraklarının işgali olduğuna inanıyor. Aslında aynı şey Azerbaycan Cumhuriyeti için geçerli. Karabağ Ermeni soykırım konusu Ermenilerin tarihi ve kültürel eserleri ve diğer vakalarda bu bağlamda değerlendirilebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'ın zengin ve içerikli marifi, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar Ehl-i Beyt fertlerinin siyeriyle birleşince insanların dünya ahiret saadetine ermelerine uzanan yolu aydınlatır. Biz bugün sohbetimizde günümüz dünyasında özellikle İslami yaşam tarzında ve hadislerden hareketle Kur'an-ı Kerim'in yeri ve önemi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Konuyla ilgili din alimi Sayın Hüccetül İslam Kazimi'nin görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadisleri incelediğimizde şu hususlar üzerinde durulduğunu görürüz. Birinci husus, her Müslümanın evinde Kur'an bulundurmasıdır. Bazıları, ya bizler Kur'an okuyamıyoruz, okuma yazmamız yoktur, evde Kur'an bulundurmamızın ne yararı vardır diyebilirler. Bu soruya vereceğimiz cevap şudur ki, okuma yazmanız olmadığı, Kur'an'ı okuyabilmediğiniz halde bile evinizde Kur'an'ı bulundurmanız lazımdır. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının Müslümanlardan istedikleri evlerinde Kur'an'ı bulundurmalarıdır. Her Müslümanın evinde Kur'an olması gerekir. Çocuklar iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme çağına vardıklarında yaşadıkları evin Kur'an evi, Ehl-i Beyt evi ve Müslüman evi olduğunu anlamalıdırlar. Bu yüce kitabın sayfalarının bile etkisi vardır. Kur'an okunmasa bile evde bulundurulmasının bir takım faydaları vardır. Kısacası ilk görevimiz evde Kur'an'ı bulundurmamızdır. Hadislerden anlaşılan ikinci görev ise Kur'an'a saygı göstermektir. Resulullah Efendimiz'den şöyle bir hadis nakledilmiştir. Men vakkaral Kur'ana fakat vakkarallah. Kur'an'a saygı gösteren ve ona saygılı davranan kimse Allah'a saygı göstermiş ve ona karşı saygılı davranmıştır. Demek ki Kur'an'a karşı yapılan saygısızlık Allah'a saygısızlık sayılır. Kur'an yüce Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah'a saygı gösterilmesi gerektiğine inanan kimse Kur'an'a ve onun kelamına da saygı göstermelidir. Müslümanların Kur'an'a saygı göstermeleri gerekir. Örneğin bir toplantıya Kur'an getirilince insanların ayağa kalkması ve ona karşı saygılı davranmaları gerekir. Kur'an okununca onu dinlemek ve başkalarıyla konuşmamak gerekir. Kur'an'a abdestsiz dokunmamak lazımdır. Bunların her biri Kur'an'a gösterilebilecek saygının birer tezahürleridir. Ancak gerçek saygı, Kur'an'a amel etmek, her şeyimizde onu ölçü almaktır. Kısacası Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının bizden istedikleri her açıdan Kur'an'a saygı göstermek ve onu korumaktır. İlgili hadislerde vurgulanan üçüncü görev ise Kur'an'ı okuyamayanların Kur'an'a bakmalarıdır. Kur'an'ı okuyamayan kimse büyük bir istenlik ve aşkla Kur'an'ı açıp yazılarına bakmalıdır. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. اَنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَ Okumaksızın Kur'an'a bakmak ibadettir. Elbette okur yazarı olanların da Kur'an'a bakmalarının sevabı ve faydası vardır. Hadislerde Hazreti Ali ile ilgili olarak da şöyle bir tabir yer almıştır. اَنَّظَرُ اِلَى عَلِيِّنْ عِبَادَ Yani Kur'an-ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmak ibadettir. Bu hadisler Kur'an ve Ehl-i Beyt'in birlikteliğini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'le ilgili kullanılan birçok tabirler Ehl-i Beyt içinde kullanılmıştır. Ehl-i Beyt'le ilgili kullanılan birçok tabirler Kur'an-ı Kerim içinde kullanılmıştır. Kağıt parçalarına yazılan Kur'an'a bakmak ibadet sayılıyor ise Kur'an-ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmanın ibadet sayıldığında asla şüphe etmemek gerekir. Bu hususu daha geniş bir çerçevede ele almak istersek şöyle demek gerekir. İnsana Allah'ı hatırlatan her şeye bakmak ibadettir. Kâbe insana Allah'ı hatırlatıyor olmasından dolayı ona bakmak, onu seyretmek ibadettir. İnsana Allah'ı hatırlatan bir alemin yüzüne bakmak ibadettir. Kur'an-ı Kerim'e bakmak, insana Allah'ı hatırlattığından dolayı ibadet sayılmıştır. Dördüncü görev ise Kur'an'ı dinlemektir. Kur'an'ı okuyamayan kimselerin Kur'an'ı dinlemeleri ve ona kulak asmaları lazımdır. Bizzat Kur'an'ı dinlemek bereket ve hayır vesilesidir. İnsanın maneviyatını artırır.
Tahran Radyosu.
Hocam, bazıları anlamını anlamıyorum, öyleyse ne gibi yararı var diyerek Kur'an'ı dinlemekten kaçınıyorlar. Bu tür insanlar hakkında ne diyorsunuz efendim?
Kur'an'ı dinleyip anlamını anlamak pekala iyidir. Ancak anlamını bilmeyen kimsenin de dinlemesi gerekir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Men istema'a harfen min kitabillahi min gayri qira'atin كَتَبَاللّٰهُ لَهُ حَسَنَ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَ وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَ" Yani Kur'an'ın bir harfine kulak veren, bir ayetini dinleyen, bir suresini dinleyen kimse için dinlediği her bir harfe karşılık bir hasene ve iyilik yazılır, bir günahı silinir ve bir derece yükseltilir. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fastemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn." Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Beşinci vazife ise Müslümanların Kur'an okumayı öğrenmeleridir. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının istediğidir bu. Müslümana kendi semavi kitabını, bütün dertlerinin ve sorunlarının reçetesi olan kitabı okuyamaması hiç yakışır mı? İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle nakledilmiştir: "Yenbeği lil mu'min en la yemut hatta yetaallemel Kur'an اَوْ اَيْ يَكُونَ ف۪ي تَعَلُّمِهِ" Mümin kimseye Kur'an'ı öğrenmiş bulunduğu veyahut en azından öğrenmeye uğraşır durumda ölmek yakışır ancak. Hiç kimse "ben Türk'üm, Fars'ım, Arap değilim, Kur'an'ı öğrenmenin ne gereği vardır" dememelidir. Bu Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının isteklerinin tam tersidir. Kur'an'ı öğrenmek ulaşılması gereken merhalelerden biridir sadece. Daha sonra Kur'an'ı okuma merhalesi gelir ve bunun kendisi de diğer bir merhale için gereklidir. Hadislerde vurgulanan diğer bir görev, biraz önce de değindiğimiz gibi, Kur'an'ı okumaktır. Kur'an'ı anlayan veya anlamayan her Müslüman için Kur'an'ı okumak bir görevdir. Resulullah Efendimizin Hazreti Selman'a şöyle buyurdukları nakledilmiştir: "Ya Selman, aleyke bi qira'atil Kur'an fe inne qira'atahu kaffaratun lidhunub." Ey Selman, sana Kur'an'ı okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü Kur'an'ı okumak günahların kefaretidir. Bazılarının "anlamayan kimsenin Kur'an'ı okumasının ne faydası vardır" gibi sözleri üzücüdür gerçekten. Bu gibi sözlerin söylenmesi ilgili hadisleri bilmemekten kaynaklanıyor. Hadislerde Kur'an'ı okumanın herkes için bir vazife olduğu açıklanmıştır. Asıl amaç Kur'an diliyle tanışma, anlayıp ona amel etmektir. Bu doğrudur. Ancak onu anlamayan kimsenin onu okuma hususunda gaflet etmemesi gerekir. Bir rivayette şöyle geçmiştir: "El-Kur'ânu ahdullâhi ilâ halqih. فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ وَأَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آيَةٍ" Kur'an-ı Kerim Allah'ın yaratıklarına olan ahdidir. Müslümanım diyen kimsenin, Müslümanım diyen kimsenin Allah'ın ahdine bakması ve ona başvurması ve en azından her gün 50 ayet okuması gerekir. Böylece her 4 ayda bir Kur'an hatmedilmiş olur. Eğer Resulullah Efendimizin ve Ehlibeyt imamlarının bu tavsiyelerine uyulsaydı, insanlar böylesine kendi semavi kitaplarına yabancı kalmaz ve Müslümanların durumu bu hadde varmazdı. Kur'an'ın anlamını bilmeyen kimselerin de onu okumaları gerektiği hususunda, özellikle buna benzer şeylerde de insanların zihinlerinde şüphe yaratılmak istenildiğinden bu konu üzerinde daha fazla duracağız. İnşallah bir başka fırsatta bu hususu daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde İslami yaşam tarzında ve hadislerde Kur'an-ı Kerim'in yeri ve önemiyle ilgili uzman konuğumuz din alimi Sayın Hüccetü'l-İslam Kazimi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran İslam Şura Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad'ın Kutsal İslam ülkesinin komşularına merhamet gösterdiğini, ancak her türlü kötülüğe sert ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini vurgulaması, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Vasili Nebenzia'nın Rusya'nın İran'dan silah yardımı aldığı yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Arap yazar Atfa'nın Batı'nın İran'a yönelik yoğun yaptırımlarından ters sonuç verdiği yönündeki yazısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ünlü Arap yazar ve analist olan Abdulbari Atvan, Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne uyguladığı ağır ekonomik ve askeri yaptırımların ülkeyi kendine güvenmeye ve yerli askeri yeteneklerini geliştirmeye yönelttiğini söyledi. Abdulbari Atvan, Rayel Yom gazetesinde yer alan yazısında İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Amerika'nın buna karşı endişelerine değinerek şu ifadeleri yer verdi. Amerika'nın Rusya ile İran arasındaki askeri ortaklık konusundaki endişesi şaşırtıcı. Çünkü bu endişe sadece mantıksız değil, aynı zamanda aptalcadır. Amerika 40 yıldır etrafını sardığı ve isyanları destekleyerek yönetimini devirmeye çalıştığı İran'dan ne bekliyor? Washington, İran'ın Rusya ve Çin ekseninden uzaklaşarak Beyaz Saray'ın şartlarına göre teslim olmuş bir statü ile nükleer anlaşmaya geri dönmesini mi bekliyor? Atvan yazısını şöyle sürdürdü. Amerika'nın İran'a yönelik yoğun ekonomik ve askeri kuşatması bu ülkeyi yerli askeri yeteneklerini geliştirmeye ve son derece gelişmiş balistik füzeler ve İHA'lar üretmeye yönlendirdi. İran ve Rusya arasındaki askeri ittifak mantıklı ve öngörülebilir bir konudur ve her iki tarafın da Amerika düşmanlığına dayanıyor ve Amerikan hükümetinin Moskova ile Tahran arasındaki bu yakın ilişkinin mümkün olmadığını düşünmesi aptallıktır.
İthalat gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile telefon görüşmesinde İran'ın yaptırım ve müdahalelere cevap vereceğini vurgulaması, Tahran Ticaret Odası'nın son bir yıl içinde İran'ın Çin'e ham petrol ihracatının arttığını duyurması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İşgalci Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında son 3 haftada 20 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin merkezli Kuds News'da yer alan habere göre işgalci Siyonist İsrail güçleri son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılar nedeniyle bölgede tansiyon da tırmanıyor. İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilerin yaşadığı mahallelere düzenlediği ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan baskınları bölgede gerginliğe yol açıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 8 Aralık'ta sene başından bu yana işgalci Siyonist İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısının 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıklamıştı.
Tahran Radyosu. Hemşeri gazetesinde Rus yetkilinin Amerika'nın Rusya konusundaki tutumlarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Amerika'nın yaptırımların kaldırılmasına ilişkin iddialarını bir aldatmaca olarak nitelendirerek, bu ülke yetkililerinin Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamalarının çok muğlak olduğunu ve ciddiye alınamayacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika'nın Rusya karşıtı iki partili mutabakatıyla herhangi bir gelişme karşısında yaptırımları kaldırmayacağının net olduğunu belirtti. Ryabkov açıklamasının devamında Batı dünyasının diğer ülkelere yönelik yaptırımları bir baskı aracı olarak kullandığını, yaptırımların olumsuz etkileri olduğunu ancak Rusya'nın çeşitli alanlardaki ilerlemesini durduramayacağını sözlerine ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle tekrar sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Demokratların Amerika Senato seçimlerindeki zaferi,
Amerika bankalarının zor durumu ile ilgili uyarılar,
çoğu Amerikalıların silahları denetleme ile ilgili yasaları desteklemesi,
Amerika'da Muhammed Bin Selman'a yönelik şikayetlerin geri çevrilmesi
ve Amerikalıların Ukrayna Savaşı ile ilgili düşünceleri,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerika'nın Georgia eyaletinde ikinci tura kalan seçimi resmi olmayan sonuçlara göre demokratların kazanmasıyla Senato'daki dağılım 51 demokrat 49 cumhuriyetçi şeklinde gerçekleşti. Seçimi kazanan isim ise demokrat senatör Raphael Warnock oldu. Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Warnock, cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker'a karşı yarışı kazandı. Öte yandan Amerika Başkanı Joe Biden da Arizona eyaleti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada Georgia'yı biz kazanacağız mesajı verdi.
Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun demokratlar Amerika Başkanı Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde 100 üyeli senatoda 50 sandalyeye sahip oldukları için çoğunluğu garantilemişti. Georgia'yı da demokratların almasının ardından senatodaki denge 51 demokrat 49 cumhuriyetçi şeklinde sürecek.
Amerika'da üretici fiyatları Kasım ayında %0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık bazda ise üretici fiyatları Kasım'da %7,4 artarak yine beklentilerin üzerinde yükseldi. Amerika'da üretici fiyatları Kasım ayında %0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Amerika Çalışma Bakanlığı'nın %0,2 olarak açıkladığı ÜFE Ekim verisi %0,3 olarak revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler, ÜFE'nin %0,2 artacağını tahmin ediyorlardı. Yıllık bazda ise üretici fiyatları Kasım ayında %7,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ekonomistler ÜFE'nin yıllık bazda ise %7,2 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Amerika'da gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Kasım ayında %0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ekim ayında %0 olarak açıklanan çekirdek ÜFE %0,1 seviyesine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek ÜFE'nin %0,2 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Ekim ayında yıllık bazda %8 olarak açıklanan üretici fiyatları %8,1 seviyesine revize edildi. Yıllık bazda çekirdek ÜFE Kasım ayında %6,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler yıllık bazda %5,9 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Ekim ayında %6,7 olarak açıklanan yıllık bazda çekirdek ÜFE %6,8 seviyesine revize edildi.
Tahran Radyosu.
Ateşli silahın yol açtığı ölümler Amerika'da günlük hayatın bir parçası. Ülkede 1968-2017 yılları arasında 1,5 milyon kişinin ölüm nedeni silahlı saldırıydı ki bu 1775'te başlayan Amerika Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana yapılan her çatışmada ölen toplam Amerikalı asker sayısından daha fazla. Sadece 2020 yılında 45 binden fazla Amerikalı ateşli silahla öldürdü ya da intihar etti. Veriler gösteriyor ki bu sayı 2010 yılından beri %43, 5 yıl öncesine göre ise %25 arttı. Ancak silah sahibi olmanın anayasal hak olduğu düşüncesini savunanlar da var ve bu konu son derece siyasi bir mevzu.
Bu arada halkın çoğu da silaha yönelik sıkı kuralların uygulanmasını düşünüyor. Yeni anketler ise bunun göstergesi. İsviçre merkezli Small Arms Survey araştırma projesi verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde sivillerde yaklaşık 390 milyon silah bulunuyordu. Amerika'da her 100 kişide 120,5 ateşli silah bulunuyor. Bu diğer her ülkeden oldukça yüksek olan sayı 2011 yılında %88'di. Verilere göre son yıllarda Amerika'da silah sahibi olma oranı belirgin bir şekilde arttı.
Amerika'da 5 milyonu çocuk olmak üzere 11 milyon kişi evde ateşli silaha maruz kalıyor. Amerikan Pediatri Akademisi tarafından 2021'de yapılan bir araştırma ise koronavirüs pandemisi boyunca silahlanmada yaşanan artışla çocukların da dahil olduğu silahlı saldırı yaralanmaları arasında bir bağlantı kuruyor. Amerika'daki Toplum Sağlığı Kuruluşu CDC'ye göre 2020 yılında toplam 45.222 kişi ateşli silah sebebiyle öldü. Toplu silahlı saldırılar medyada daha çok yer bulmakla beraber ateşli silahlı ölümlerin %54'ünün yani 24.300'ünün intihar olduğunda belirtmek gerekiyor. Amerikan Toplum Sağlığı Gazetesi 2016'da Amerika'daki silahlanma seviyesiyle ateşli silahla intihar oranı arasında güçlü bir bağ olduğunu yazdı. Amerika'da daha sıkı bir silah yasası olmasını savunanlar, ruh sağlığı ve silah sahibi olma yaptırımlarının hafifletilmesiyle ilgili istatistikleri vurguluyor.
CDC'ye göre Amerika'da 2020 yılında ateşli silah sebepli ölümlerin 19.384 kişiye denk gelen %43'ünün sebebi cinayet. Her gün yaklaşık 53 kişi ateşli silah kullanımı sonucu hayatını kaybediyor. Veriler tüm cinayetlerin %79'unun ateşli silah sonucu gerçekleştiğini de ortaya koyuyor. Büyük silahlı saldırı sonucu yaşanan toplu ölümler tüm dünyada daha çok dikkat çekiyor. FBI'ya göre 2000-2020 yılları arasında Amerika'da 345 aktif silahlı saldırı vakası yaşandı. Bunlarda toplam 1024 kişi öldü ve 1828 kişi yaralandı. En kanlı olay 2017 yılında Las Vegas'ta 50'den fazla kişinin ölümüne yol açan ve 500 kişinin yaralandığı saldırıydı. Ancak çoğu silahlı saldırı olayında 30'dan az kişi hayatını kaybediyor.
Gallup Araştırma ve Danışmanlık Kurumu araştırmasına 2021 yılında daha sıkı silahlanma yasalarına olan destek 2014'e göre düşüş gösterdi. Ankete katılan Amerikalıların sadece %52'si daha sıkı silah yasaları istediğini belirtti. %35'i şu anki yasalardan memnun olduğunu söyledi. Ancak %11'i daha az sıkı silah yasaları olması gereğini savunuyor. Gallup'un çalışmasına göre demokratlar %91'lik gibi bir oranla daha sıkı silah yasalarını savunuyor. Ancak cumhuriyetçilerin sadece %24'ü buna katılıyor. Bazı eyaletler yarı otomatik silahlanmanın yasaklanması ya da sıkı bir şekilde kurallara bağlanması için bazı adımlar attı. Kanunlar eyaletlere göre değişiyor. Örneğin Kaliforniya'da yarı otomatik silah sahibi olmak istisnalar dışında yasaklandı.
Bazı eyaletlerde ruhsal bozukluğu olan kişilere silah satışının kısıtlanması ya da bu kişilerin izlenme listesine alınmaları gibi düzenlemeler bazı siyasiler tarafından açıkça destekleniyor. 1871'de kurulup kongre üyelerini silahlanma politikası hakkında etkilemek için ek bir bütçesi bulunan National Rifle Association, NRA, Amerika'daki en güçlü silah lobisini yapan kurum. NRA'in Ocak ayında iflas ettiği kaydedilse de kurum kendisi ateşli silah güvenliği ve eğitim gibi aktivitelere devam etmeye adadı. Silah kontrolüne karşı olan bu ve bunun gibi gruplar seçim dönemlerinde mesajlarını yaymak için para harcamaya devam ediyor. Bazı eyaletlerde silah taşıma kısıtlamaları olabildiğince hafifletiliyor. Örneğin Haziran 2021'de Texas valisi Greg Abbott, İyalette yaşayanlara lisanssız ve eğitimsiz silah taşıma imkanı sağlayan kanunu imzaladı. Benzer şekilde 12 Nisan'da Georgia ateşli silah taşımak için gerekli izni ortadan kaldıran 25. eyalet oldu. Yani eyalete isteyen herkes lisans ya da izin gerekmeden ateşli silah taşıma hakkına sahip.
Amerika çifte standartlı tavırlarının devamında bir yenisini imza attı. Bu bağlamda Amerika'da bir mahkeme Cemal Khashoggi'nin ölümüyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a karşı açılan davayı Biden'in dokunulmazlık sağladığını ve mahkemenin bunun karşısına geçemeyeceğini belirterek düşürdü. Dava 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılmıştı. Cengiz, Kaşıkçı'nın ölümünden Muhammed Bin Salman'ı sorumlu tutan ve yargılanmasını talep eden bir dava açmıştı.
Ancak Washington'daki bölge mahkemesi hakimi John Bates, davayı devam ettirmeye ne kadar istekli olsa da Biden yönetiminin kararına karşı başka bir şansı olmadığını söyledi. 25 sayfalık gerekçeli kararda davanın düşürülmesiyle ilgili Bates şu açıklamayı yaptı. Hem Bin Selman'ın bu kişileri görevlendirdiği şartlar hem de Kaşıkçı cinayetindeki rolüyle ilgili güvenilir iddialar sebebiyle mahkemenin bu konudaki endişelerine rağmen Amerika yönetimi mahkemeye prensin suçsuz olduğunu ifade etmiştir.
Ekim 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Amerika Kongresi'de Uluslararası İstihbarat Servisi CIA'de konuyla ilgili incelemeler yapıp raporlar hazırlamış, Veliaht Prens'in cinayetle doğrudan bağlantısı olduğu bilgisi raporlarda yer almıştı. Muhammed Bin Salman da cinayetin kendi gözetimi altındaki kişiler tarafından yapıldığını kabul etse de cinayet emrini verdiğine dönük iddiaları reddetmişti.
Amerika'nın sözde Adalet Bakanlığı avukatları Kasım ayında mahkemeye gönderdikleri belgede Prens Muhammed'in yabancı bir hükümetin mevcut başkanı olarak Amerika mahkemelerinden dokunulmazlığı vardır denildi. Mahkemede bunun üzerine yönetiminin verdiği dokunulmazlık kararının mahkemeden daha üstün olduğu gerekçesiyle davayı düşürdü. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise o dönem Kaşıkçı'nın başbakan ilan edilmesi nedeniyle alınan dokunulmazlık kararı için Cemal bugün bir kez daha öldü demişti.
Amerika Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlanması için onay verdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlanması için Dışişleri Bakanlığı'na yetki verdi. Ayrıca Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de Zoom üzerinden yaptığı briefingde, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni savunma paketinin yakın zamanda yola çıkacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum ifadesini kullandı.
Söz konusu yardımın Ukrayna'ya yeni hava savunma kabiliyeti sağlayacağını ve bu ülkenin insansız hava aracı tehdidine karşı kendini koruyabileceğini belirten Kirby, söz konusu yardımların savaş alanındaki askerlere de daha çok cephane sağlayacağını kaydetti.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parstoday.com adresi üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden söz ettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Geçen bölümde perilerin cinsiyetinden ve genellikle dişi olduklarından söz ettik. Peri masallarında masalın kahramanı periyle evlenmeyi arzu eder ve onu aramaya başlar. Bazen bu arzu hiçbir sıkıntı çekilmeksizin gerçekleşir ve kahraman muradına erer. Bazen de peri kahramanla evlenmek için bazı şartlar belirler ve bu şartlar çiğnendiği takdirde peri eşini ebediyen terk eder.
Perizat adlı masalda şöyle anlatılıyor. Kralın oğlu kapıyı açtı. Kapı büyük bir bahçeye açıldı. Basamaklardan indi. Bahçede perilerin padişahının kızı ve karşısında hizmetkarları duruyordu. Perilerin padişahının kızı şöyle dedi. Ey kralın oğlu, kendi evine hoş geldin. Uzun süredir senin gelmeni bekliyordum. Hani oku fırlattığın andan beri. Büyük bir düğün düzenlendi ve perilerin padişahının kızı kralın oğlu ile evlendi. Kız evlenmeden önce kralın oğluna hiçbir zaman bu bahçenin dışına adım atmamasını ve ne zaman dışarı çıkmak istiyorsa onun eşliğinde çıkmasını şart koştu. Kralın oğlu kabul etti. Fakat birkaç gün geçtikten sonra verdiği sözü unuttu ve atına binerek ava çıktı. Perilerin padişahının kızı kralın oğlu sözünü tutmadığını ve bahçeden çıktığını görünce çok üzüldü ve şöyle dedi. Ona şöyle deyin, eğer kara kilim beyaz olursa sen de bana kavuşursun.
Perilerin bir başka özelliği geleceği tahmin etmektir. Bazı masallarda periler gaybden haberdardır ve bu özellikleriyle genellikle masalın kahramanlarına yardımcı olur. Bu tür durumlarda peri karakteri kahramana sorunları nasıl çözebileceğini öğretir. Bazı masallarda periler gaybden haberdar olmadığı gibi çok saf karakterlerdir ve çok kolay kandırılır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra şimdi her zaman olduğu gibi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümde Beyaz Kuş öyküsüne başladık ve dedi ki bir kral vardı. Bu kral evlat sahibi olmuyordu ama daha sonra bir erkek evladı sahibi oldu. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretti. Öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi ve uzun yıllar kralın tahtını ele geçirmek istiyordu. Ve sonunda kralı öldürdü ve kendisi tahta oturdu. Ardından kralın eşi ve oğlunun da öldürülmesini emretti. Vezirin adamları kralın eşini öldürdü ama annesi onun dereyi attı, oğlunu da öldü zannederek kendi haline bıraktı. Fakat çocuk ölmedi ve büyüdü ta ki bir gün zalim vezir ile mücadele etmek için arkadaşları ile dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzad koydu. Vezir ise Şirzad ve amcasını yok etmek için bir plan kurdu. Şimdi maceramızın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Artık kral olan zalim vezir bir süre sonra kızına ülkenin çok güzel bir yerinde bir köşk yaptırdı ve kızını da oraya gönderdi. Öte yandan bu kız da babası gibi hilekar ve şeytan kılıklıydı. Bir gün Şirzad tek başına dağlarda dolaşırken kızın bir kalenin duvarlarının ortasında inşa edilen köşküne vardı. Şirzad çok acıkmıştı. Gökte bir kuş gördü. Okunu yaya yerleştirdi ve kuşu vurdu. Ancak kuş kralın kızının bahçesine düştü. Şirzad kalenin duvarına tırmandı ve içeri girdi. Karşısında köşkün transında çok güzel bir kız durduğunu fark etti. Kız Şirzad'ı görünce hemen aşağı indi ve kapıyı açtı, onu içeri aldı.
Kız hemen babasına bir kurye gönderdi. Yemek yerken pencereden dışarıya baktı ve büyük bir ordunun köşke doğru ilerlediğini gördü. Şirzad bunun kızın komplosu olduğunu hemen anladı ve bu yüzden kılıcını çekerek kızı bir vuruşta öldürdü. Ardından duvardan atlayarak atına bindi ve arkasını kale duvarına vererek kılıcını çekti ve kralın gönderdiği ordunun içine daldı. Şirzad tek başınaydı ve karşısında büyük bir ordu vardı ve askerleri öldürmekle bitiremiyordu. Sonunda askerler Şirzad'ı kuşattı. Şirzad'ın artık kılıcını sallayacak hali kalmamıştı ve tam öldürülecekti ki birden uzaktan bir ses duydu. "Korkma yeğenim, geldim." Bu ses Şirzad'ın amcasına aitti.
Amcasının sesini duyan Şirzad yeniden güç kazandı ve var gücüyle bir kez daha kralın ordusuna saldırdı. Çatışma o güne kadar kimsenin görmediği şiddetle devam etti. Kralın ordusundan çok sayıda asker öldürüldü, birçoğu da esir düştü. Daha sonra Şirzad ve amcası adamlarıyla birlikte kente saldırdı ve zalim kralı öldürerek kenti fethetti. Şirzad kraliyet tahtını amcasına verdi ve kendisi de rahat bir yaşam sürdürmek üzere saraya çekildi.
Yeni kral yani Şirzad'ın amcasının iki oğlu vardı. Fakat kral yeğeni Şirzad'ı iki oğlundan daha çok seviyordu. Bu durumu fark eden kralın oğulları bu kez Şirzad'a karşı kin beslemeye başladı. Kral bu durumdan haberdar oldu ve bu yüzden oğullarını ve Şirzad'ı çağırdı ve şöyle dedi. "Bakın, siz üçünüz de benim oğlumsunuz ama ben daha cesur olanınızı seviyorum. Peki hanginiz daha cesursunuz?" Çocukların her biri kendini daha cesur olarak tanıttı. Bu durumu gören kral şöyle dedi. "Galiba her biriniz kendini daha cesur biliyor. Madem öyle, o zaman sizin için bir şartım var. Kim benim atımın ulaşmadığı yere varır ve bana şimdiye kadar görmediğim bir şey getirirse o gerçek pehlivandır."
Kralın büyük oğlu hemen babasının karşısına çıktı ve saygı gösterisinde bulunarak bu işe amade olduğunu ilan etti. Kral da ona harcırah vererek uğurladı. Kralın oğlu atına bindi ve yola koyuldu. Gece gündüz yol kat etti, tam iki ay durmadan yol aldı. Ta ki bir gün bir yerden geçerken birden atı kişnedi. Atı durdurdu ve bir ağacın altında büyük bir yakut buldu. Atından indi ve kendi kendine, "Eğer babam buradan geçmiş olsaydı mutlaka bu yakutu alırdı," dedi. Bu yüzden yakutu aldı ve atına binerek kentine geri döndü.
Kente kralın büyük oğlu döndüğü haberi yayıldı. Kral kentin önde gelen büyüklere ordunu karşılamalarını emretti. Kralın büyük oğlu için kentte büyük tören ve şenlik düzenlendi. Ertesi gün kralın oğlu bulduğu yakutla babasına yanına gitti ve saygıyla karşısında durdu. Kral oğlunun alnını öptü ve ona bir anahtar verdi ve şöyle dedi. "Kentin yanında bir dağın altında bir mağara var. Benim o mağarada 40 odam var. Bu yakutu al ve 11. odaya koy." Kralın oğlu mağaraya gitti ve 11. odanın kapısını açtı ve baktı ki oda onun bulduğu yakutlarla dolu. Kralın oğlu babası ona iyi bir ders verdiğini anladı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.